Ayrım 4.
Sınıfların ılık havası içinde ve bakır harçlı tespihler taşıyan o beyaz tenli kadınlar arasında yaşaya yaşaya mihrap buhurlarından, Ristos suyu çanaklarının serinliğinden, kilise şamdanlarının ışıltısından süzülen huşulu rehavete o da kapıldı. Duaları takip edeceği yerde kitabının gök mavi çerçeveler içindeki mukaddes tarih resimlerine bakardı. Hasta koyuna, sivri oklarla delinmiş, Tanrı yüreğine, çarmıha gerilmeye giderken düşen İsa'ya gönül vermişti. Nefsini azap etmek için bütün bir gün aç oturmaya kalktı. Düşünüyor, kendisine hasredecek kutsal bir amaç arıyordu. Günah çıkarmaya gittiği günler gölgede ellerini kavuşturup yüzünü kafese dayayarak papazın fısıltısını daha uzun müddet dinleyebilmek için bir takım küçük günahlar icat ederdi. Vaazlarda boyuna geçen nişanlı, zevç, semavi dost ve ebedi nikah gibi istiyareli sözler ruhunun ta derinliklerinde umulmadık kazlar uyandırırdı. Akşam duadan önce okulun çalışma salonunda dini kitaplar okunurdu. Bayağı günler, özet bir din tarihi veya rahip Freysinous'un konferansı açılırdı. Pazar günleri de zihin dinlendirsin diye Jeune de Christianisme'den parçalar seçilirdi. Toprak ve edebiyat konularında yine kendi kendini aksettiren romantik yüzünün bu ahenkdar figanını ilk zamanlar ne kadar candan dinlemişti. Çocukluk yılları bir esnaf mahallesinin dükkan arkası odalarında geçmiş olsaydı, o zaman belki bizi ekseriya yazarların kaleminden intihal eden tabiat sevgisi hislerine kalbine kaptırabilirdi. Fakat kırları, köyleri fazlasıyla tanırdı. Sürülerin melayişinin, sütten yapılan azıkların, sapanların ne olduğunu pek iyi bilirdi. Sakinlerine alışık olduğundan bilakis değişikli, arızalı manzaralar peşindeydi. Denizi ancak fırtınalar için sever, yeşillikten ancak harabeler arasında parça parça serpilmiş olursa hoşlanırdı. Ancak bir nevi şahsi kar çıkarmasına hizmet edebilecek hallere ehemmiyet verirdi. Yaratılış itibariyle sanatkar değil, hissi bir kız olduğundan ve manzaralardan ziyade heyecanlar aradığından, kalbinin derhal coşmasına yardım edemeyecek her şeyi lüzumsuz bulurdu. Okula her ay gelip 8 gün çamaşırhanede çalışan bir ihtiyar kız vardı. İhtilal zamanında mal mülkü mahvolmuş bir eski kibar aileye mensup olduğu için psikoposluktan himaye görür, yemekhanede rahibelerin sofrasına alınır, karnını doyurup yukarı, işinin başına çıkmadan önce de onlarla bir süre konuşurdu. Kızlar ekseriya gidip onunla konuşmak için çalışma salonundan kaçarlardı. Geçen yüzyılın birçok zendos şarkılarını ezbere bilir, dikişini dikerken yavaş sesle onları söylerdi. Hikayeler anlatır, haberler getirir, kızların şehirden ısmarladıkları öteberiyi alır, daima ünlüğünün cebinde taşıdığı ve iki iş arasında uzun uzun birkaç bölümünü birden okuduğu romanları büyük öğrencilere gizlice verirdi. Bu kitaplarda hep aşktan, sevgiliden, sevdadan, ıssız köşklerde bayılıp kalan işkence görmüş kadınlardan, her konak yerinde bir iki tanesi öldürülen sürücülerden, her sayfada bir iki tanesi çatlatılan atlardan, karanlık ormanlardan, gönül endişelerinden, yeminlerden, hıçkırıklardan, gözyaşlarından, öpüşlerden, mehtaplı gecelerde yüzen sandallardan, ağaçlıklarda feryada gelen bülbülden, birer aslan gibi yiğit, birer kuzu gibi yumuşak huylu, artık benzeri görülmeyen derecede erdemli, daima tertemiz giyinip kuşanmış ve çağlayanlar gibi ağlayan beylerden, yalnız bunlardan söz edilirdi. İşte böylece daha 15'inde Emma'nın ellerine kiralık romanların yağlı tozu sürüldü. Sonradan Walter Scott'ı okudu. Tarihi vakalara merak sardı. Rüyalarını, hülyalarını artık hep huçlar, silah odaları, şato şato dolaşan saz şairleri doldurdu. Yonca biçimi kemerler altında, dirsekleri taşa, çeneleri ellerine dayalı, bütün günlerini kırların ta ötesinden Yağız atın dört nala sürerek gelecek beyaz sorguçlu süvariyi beklemekle geçiren uzun elbiseli şato hanımları gibi eski burçlarda yaşamayı hayal ederdi. O vakitler Maria Stuart'ı dindarcasına severdi. Kahramanlıkları veya çektikleri acıyla isim bırakmış kadınlara gönlünde coşkun saygı hisleri beslerdi. Jeanne d'Arc, Heloise, Agnes Sorel, Dilber Ferronier ile Clemence Isaura, tarihin uçsuz bucaksız karanlık semasında onun için birer kuyruklu yıldız gibi parlıyordu. O semada Aziz Louis ile meşesi, can çekişen Bayar, 11. Louis'in birkaç vahşeti, Saint Barthélemy gecesinin bir iki sahnesi, Benli'nin 4. Henry çalımı yiğitliği ve 14. Louis'i öven resimli tabakalarının hatırası da daima vardı ama bunlar daha gölgede kalıyordu ve aralarında hiçbir ilişki yoktu. Müzik dersinde öğrendiği şarkılar yalnız altın kanatlı meleklerden, Meryem Ana'dan, deniz kenarına yakın gölcüklerden, gondollardan bahsederdi. Bunlar zarara dokunmaz şeyler sanılırdı ama güftenin manasızlığını ve bestecinin acemiliği arasında hissi hakikatlerin insanı cezbeden hayalini sezdiriyorlardı. Arkadaşlarından bazıları okula kendilerine isim günü hediyesi diye verilen kitapları getirirlerdi. Bunları gizlemek lazımdı ki bu da hayli zor bir işti. Gece yatakhanede okurlardı. Emma onların saten ciltlerini itinayla açarak eserlerinin altına imzalarını atan ve çoğu ya bir kont ya da bir vikont olan yazarların isimlerine gözü kamaşa kamaşa bakardı. Resimlerin üstünden titreye titreye üfleyerek kaldırdığı kağıt, yarı kıvrıldıktan sonra usulca öbür sayfaya kapanı verince meydana, bir balkon parmaklığı arkasından doğru uzanıp, beyazlar giymiş, kemerine ipek kese takmış bir kızı kucaklayan, kısa mantılı bir delikanlı veya yuvarlak asır şapkaları altından insana berrak gözlerle bakan sarışın, kıvırcık saçlı İngiliz hanımları çıkardı. Kadınların bazıları, beyaz pantolonlu iki genç seyisin sürdüğü ve önünde kıvrak bir tazı koşan arabalara yayılmış büyük bahçelerde dolaşırdı. Bazıları da siyah örtüler içinde sedirlere oturmuş, yanlarında zarfı yeni yırtılmış bir mektup, yarı açık pencereden ay ışığını seyrederek hülyalara dalardı. En safları, yanaklarında bir damla gözyaşı, gotik bir kafesin çubukları arasında bir kumru ile ağız ağza öpüşür veya gülümseyen yüzleri omuzlarına yatmış, gemi burnu pabuçlar gibi ucu yukarı kalkık sivri tırnaklı elleriyle yaprak yaprak papatya koparırlardı. Ve sizler, çardaklar altında, Hint rakkaselerinin kolları arasında kendinden geçmiş uzun çubuklu sultanlar, gavur cengaverleri, Türk kılıçları, Yunan külahları, hiçbiriniz bu resimlerde eksik değildiniz. Hele sizler, şairane iklimlerin manzaraları, hurma ağaçları, çamları bir arada gösteren sağında kaplanlar, solunda bir aslan, ufukta Tatarkari minareler, önde Romalılar tarafından kurulmuş bir şehrin harabeleri, bir yanda da diz çökmüş develer bulunan manzaralar. Bütün bunların etrafından da balta girmemiş fakat tertemiz bir orman ve güneşin dikine düşüp titrediği suyun çelik mavisi aynası üzerinde beyaz yırtıklar gibi gözüken kuğular. Emma tam başucuna asılmış gaz lambasının ışığı altında yatakhanenin sessizliğini ve geç kalmış bir arabanın uzak caddelerinden koşup giderken çıkardığı sesi dinleyerek gözünün önünden birer birer geçip bütün dünyayı anlatan bu resimleri seyrederdi. Annesi ölünce ilk günler hala ağladı. Rahmetlinin saçları ile yürekler parçalayacak bir tabloyu yaptırdı ve Berto'ya yolladığı içi hayat hakkında kederli düşüncelerle dolu mektupta bir gün kendisinin de o mezara gömülmek istediğinden bahsetti. Zavallı babası onu hasta sanıp gömmeye geldi. Emma solgun, hazin ruhlu insanların hayallerinde özene bezene kurdukları hale, bayağı kimselerin hiçbir zaman varamayacağı o hale, böyle bir hamlede erebilmiş olduğuna içinden pek seviniyordu. Kendini Lamartine'in şiirlerindeki dolambaçlı hislere bıraktı. Göllerde çalınan harpları, bütün can veren kuğuların şarkılarını, bütün yaprakların dökülmesini, göğe çıkan bakireleri ve vadilerde insanlara uzun uzun sözler söyleyen Lemyezel'in sesini dinledi. Bundan hiç sıkıntısı duymuyor değildi ama itiraf etmek istemedi. Önce alışkanlıkla, sonra vazgeçmeyi kibrine yediremeyerek devam etti. Ve nihayet kendinin sükuna kavuşmuş, alnında kırışık olmadığı gibi gönlünde kedersiz bulunca şaşıp kaldı. Mademoiselle Rouault'un din duygusundan çok şeyler ummuş olan iyi kalpli rahibeler, gösterilen dikkat ve ihtimamlara onun artık uymadığını fark edince hayli hayret ettiler. Rahibeler ona dua ettirmek, dünyadan çekilmek arzusu aşılamak, 9 gün perizleri tutturmak, vaazlar vermek, velilere din uğrunda ısraptan kaçmamışlara karşı sonsuz bir saygı duysun diye telkinlerde bulunmak, vücudunu hor görüp ruhunun selametine çalışsın diye öğütler vermek hususunda o kadar cömert davranmışlardı ki kız dizgini pek fazla çekilen bir at gibi hareket etti. Yani durdu ve gemi dişleri arasından kurtuldu. Heyecanlarına rağmen yine ancak gerçek şeylere eğilim göstermiş, kiliseyi çiçeklere, müziği hissi güfteleri, edebiyata ihtirasları coşturduğu için sevmiş olan bu genç kız ruhu, yaratılışına pek aykırı gelen sıkı düzene sinirlendiği gibi dinin anlaşılmadan inanacak hakikatlerine de isyan etti. Babası gelip onu okuldan aldığı zaman rahibeler onun gitmesine hiç de esef etmediler. Hatta baş rahibe son zamanlarda cemaate karşı onun pek fazla saygısızlaştığına kaniydi. Emma daha yeni eve döndüğü sıralarda uşaklara emir vermekten hoşlandı ama arası çok geçmedi, köy hayatından tiksinir oldu ve manastır günlerini aradı. Charles'ın Berto'ya ilk geldiği zamanlarda kız kendini artık bütün vehimlerden uyanmış, hayatta öğrenilecek, hissedilecek bir şey kalmamış insanlardan sayıyordu. Fakat yeni bir halin verdiği endişe, belki de o adamı görmekten duyduğu asabiyet, o zamana kadar şairane semaların parıltısı içinde uçan pembe tüylü bir kuş gibi gördüğü o harikulade ihtirası nihayet ele geçirdiğini sanmasına kâfi gelmişti. Şimdi de içinde yaşadığı bu sükunun hayal ettiği saadet olabilmesini aklı bir türlü almıyordu. Bazen kendi kendine düşünür, hayatımın en güzel, hani şu balayı denilen zamanı işte bu derdi. Onun bütün tadını çıkarmak için hiç şüphesiz adları kulağa bir şarkı gibi gelen memleketlere, düğünden sonraki günlerin en hoş tembellikler içinde geçtiği yerlere gitmek lazımdı. Posta arabalarında, mavi ipek perdeler arkasında, dik yollar ağır ağır çıkılır, arabacının, dağda keçilerin çanlarına, çağlayanın derinden gelen sesine karışan şarkısı dinlenir. Güneş batarken koylar kenarında limon ağaçlarının rayihası koklanır, sonra akşam, villaların taraçalarında, kadın erkek baş başa, birinin parmakları ötekinin parmaklarına dolaşmış, yıldızlara bakarak, gelecek günler için hülyalar kurulur. Emma'ya öyle geliyordu ki, ancak bir toprağa mahsus ve başka yerde tutmayan fidanlar gibi, saadet yetiştirmekte dünyada yalnız bazı memleketlere vergidir. İsviçre şelalelerinin balkonlarına dirseklerini dayamak, yahut bıkkınlığını İskoçya'da bir küçük kır evi içinde gizlemek, yanında da arkasına uzun yırtmaçlı siyah kadife ceket, ayaklarına yumuşak çizmeler, başına sivri bir şapka giymiş, kolluklar takmış bir koca. Bunlar niçin? Niçin ona da nasip olmuyordu? Belki bütün bunları bir kimseye açmak isterdi. Fakat bulutlar gibi değişen, kasırga gibi kararsız, dönüp dolaşan bir keyifsizlik nasıl anlatılır ki? Ne kelimeler dilinin ucuna geliyor, ne fırsat ele geçiyor, ne de içinde cüret buluyordu. Ama Charles deseydi, sesseydi, bakışı bir kerecik olsun onun düşüncesini arasaydı, Emma'ya öyle geliyordu ki o zaman, olgun yemişlerin el değer değmez düştüğü gibi, kendinin de gönlü coşu verecekti. Fakat birbirlerini tanıdıkça, aralarındaki teklifsizlik derinleştikçe, içinde kendisini kocasından uzaklaştıran bir soğukluk hissediyordu. Charles'ın konuşması bir sokak kaldırımı gibi dümdüzdü. Beylik fikirler oradan her zamanki kıyafetleriyle geçer durur, ne bir heyecan veya bir gülüşe neden olur, ne de bir hülya uyandırırdı. Charles, söylediğine göre, Rouen'deyken merak edip tiyatroya, Parisli aktörleri görmeye gitmemişti. Yüzmek, kılıç kullanmak, nişan almak gibi şeyleri bilmezdi. Karısı bir gün romanda gördüğü bir binicilik terimini sorunca, onun da ne olduğunu söyleyemedi. Halbuki bir erkeğin her şeyi bilmesi, birçok sahalarda elinden iş gelmesi, kadına ihtirasın kudretlerini, zarafet içinde yaşamayı, bütün sırların inceliklerini öğretmesi lazım değil mi? Bunun ise bir şey öğrettiği, bir şey bildiği, hayatta bir şey istediği yoktu ki. Karısını mutlu sanıyordu. Karısı da ona bu kökleşmiş sükunu, bu tasasız ağırlığı, ona kendisinin verdiği saadet yüzünden garez kesilmişti. Emma bazen resim yapardı. Orada ayakta durup onun kartonu üzerine eğilmesini, yaptığı işi daha iyi görmek için gözlerini kırpmasını veya parmaklarında ekmek içi yuvarlamasını seyretmek Charles için büyük bir eğlenceydi. Piyano çalarken de onun parmakları ne kadar hızlı giderse Charles o kadar hayran olurdu. Emma tuşlara yukarıdan doğru şiddetle vurur ve bir baştan bir başa hiç durmadan bütün klavyeyi dolaşırdı. Telleri uğuldayan köhne çalgı böyle sarsılınca pencere açıksa sesi köyün öbür ucundan duyulur. Caddeden başı açık, ayaklarında terliklerle geçen icra memuru katibi elinde kağıdı durup dinlerdi. Emma diğer yandan evini idare etmesini de bilirdi. Hastalara güzel cümlelerle yazılmış ve hiç de fatura kokusu olmayan mektuplarla hesaplarını gönderirdi. Pazar günleri sofrada bir misafir varsa, ayna bakar eriklerini bağ yaprakları üzerine ehram gibi dizmesini, reçel okkalarını olduğu gibi tabağa devirmesini bilirdi. Hatta sofraya el ağız yıkamak için billur fincanlar almaktan bile bahsediyordu. Bütün bunlar Bovary'nin saygı görmesine yarardı. Böyle bir karısı olduğu için Charles'ın kendi kendine de saygısı artıyordu. Onun kurşun kalemle çizdiği iki resmi gayet geniş çerçeveler yaptırıp uzun, yeşil kaytanla salonun duvarına asmıştı. Bunları gösterirken göğsü kabarırdı. Pazar günü kilise dönüşü evinin önünden geçenler onu ayaklarında işlemeli cici terlikleri kapısının önünde oturduğunu görürlerdi. Geç vakit saat 10'da bazen gece yarısı eve dönerdi. Yiyecek ister ve hizmetçi kadın yatmış olduğu için kendisine karısı hizmet ederdi. Sofrada daha rahat olur diye arkasından redingotunu çıkarırdı. O gün kimleri gördüğünü, hangi köylere gittiğini, yazdığı reçeteleri birer birer anlatır ve kendi kendinden memnun kalan yahniyi bitirir, peynir doğrar, bir elma yer, sürahideki şarabın hepsini içer, sonra gidip yatağına girer, sırt üstü yatar horlardı. Uzun zaman geceleri pazen takke giydiği için şimdi başına sardığı mendil kulaklarından kayıyordu. Bunun içindir ki Sabahleyin saçları darmadağın yüzüne gözüne dökülürdü. Gece yastığın bağları çözüldüğünden saçlarının arasına beyaz kuş tüyleri karıştığı da olurdu. Daima koca koca çizmeler giyerdi. Topuğun üstüne gelen kısımda ayak bileklerine doğru iki kalın kıvrım bulunur, konçları da sanki birer tahta bacağı geçirilmiş gibi dümdüz dururdu. Charles, köy için böylesinin de pekala olduğunu söylerdi. Bu tutumluluğunu annesi de pek beğenirdi. İhtiyar Madame Bovary, evinde sertçe bir fırtına koptu mu, yine eskisi gibi oğlunu görmeye gelirdi ama gelinine bir hıncı var gibiydi. Onun gidişini para vaziyetlerine kıyasla aşırı buluyordu. Odun, şeker, mum, büyük konaklardaki gibi çarçur ediliyordu. Mutfakta yakılan kömür ise 25 tencere kaynatmayı yeterdi. Gelinin çamaşırlarını dolaplara yerleştirir ve ona eti getirdiği zaman kasaba kolaçan etmeyi öğretirdi. Emma bu dersleri dinler, Madame Bovary de bu hususta cömertlik gösterirdi. Bütün gün dudaklarını hafif hafif büzerek biri kızım, öteki hanım anne der ve ikisi de öfkeden titreyen bir sesle birbirlerine iltifatlar yağdırırlardı. Madame Dubuc'un zamanında yaşlı kadın en çok kendisinin sevildiğini hissederdi. Fakat şimdi Charles'ın Emma'ya sevgisini gördükçe buna artık kendi şefkatinden kaçılıyormuş, haklarına tecavüz ediliyormuş gibi manalar veriyordu. Varını yoğunu kaybetmiş bir adam, bir zamanlar kendinin olan evde oğlunun saadetini öyle hüzünlü bir sükunla seyrediyordu. Ona geçmiş günlerin yadigarı diye kendi çektiği ızdırapları, katlandığı fedakarlıkları hatırlatır ve bunları Emma'nın aldırışsızlığı ile karşılaştırarak oğlunun her sevgiyi unutup yalnız ona tapmasının akıl kârı olmadığı neticesine varırdı. Charles ne diyeceğini bilemezdi. Annesini sayar, karısını da son derece severdi. Birinin düşüncesinde, görüşlerinde yanılmadığına kâniydi ama ötekini de kusursuz buluyordu. Madame Bovary köyüne döndükten sonra Charles, annesinden işittiği tenkitlerin en ehemmiyetsizlerinden hep bir ikisini, ondan duyduğu sözlerle çekine çekine tekrara kalkardı ama Emma, yanıldığını bir kelimeyle ispat edip onu hasalarının yanına savardı. Emma, doğruluğuna inandığı bir takım kuramlara uymak için kocasına aşık olmaya çalıştı. Mehtaplı geceler bahçede, ezberindeki bütün ateşli şiirleri ona okur veya içini çekerek ağır, hüzünlü şarkılar söylerdi. Fakat kendisini yine önceki gibi sakin bulur, bunların Charles'a fazla bir sevda, bir parça heyecan olsun vermediğini görürdü. Böylece bir zaman kalbine ateş vermeye çalışıp bir kıvılcım koparamayınca, zaten hissetmediğini anlamaktan olduğu kadar, kendilerine alışılmış şekillerde göstermeyen şeylere de inanmaktan aciz olan bu kadın, Charles'ın ihtirasında artık aşırı bir şey kalmadığına kolayca inanıverirdi. Kocasının muhabbet hisleri göstermesi artık bir düzene girmişti. Hangi saatler kucaklayıp öpeceği belliydi. Bu da adetler içinde bir adet, yemeğin yeknesaklığından sonra beklenilen bir soğukluk veya bir tatlı gibi bir şey olmuştu. Efendinin ciğer iltihabından iyileştirdiği bir korucu, hanıma bir küçük İtalyan tazısı hediye etmişti. Emma gezmeye çıktığı zaman onu da yanında alırdı. Çünkü artık yalnız kalmak, gözlerinin önünde o hiç değişmeyen bahçe ile tozlu yolun manzarasından kurtulmak için bazen gezmeye çıktığı oluyordu. Banville'in Akgürgen korusuna kadar, duvarın tarlalar tarafındaki ucundan, artık içinde kimsenin oturmadığı köşkün yanına kadar giderdi. Kapısının önündeki hendekte, otlar arasında yaprakları keskin uzun sazlar vardı. Önce etrafına bir göz gezdirir, geçen gelişinden beri bir şey değişmiş mi diye bakardı. Yüksük otlarını, sarı şebboyları, iri çakılların etrafını çeviren ısırgan kümelerini, her zaman kapalı duran ve paslı demir çubukları çürüyüp parça parça dökülen panjurlarıyla üç pencereyi, boylu boyunca kaplayan yosunu, her şeyi yerli yerinde bulurdu. Kırda koşup daireler çizen, sarı kelebeklere havlayan, bir buğday tarlası kenarında gelincikleri ısırarak sivri sıçanlar avlayan tazısı gibi fikri de bir zaman oradan oraya dolaşırdı. Düşünceleri sonra yavaş yavaş bir noktaya takılır, çimene oturmuş, şemsiyesiyle otları karıştıran Emma içinden ''Ya Rabbi ne yaptım da evlendim?'' diye tekrar eder dururdu. Talih başka türlü cilve edip onun karşısına başka bir kısmet çıkaramaz mıydı? O gerçekleşmemiş olaylar, o bambaşka hayat, o tanımadığı erkek acaba nasıl şeyler olurdu? Emma bunları düşünür, bunları göz önüne getirmeye çalışırdı. Bütün erkekler şal gibi olmaz ya, öbür koca, önüne çıkamayan o kısmet, güzel, sohbeti hoş, kibar, cazibeli bir adam olabilirdi. Rahibeler okulundaki eski arkadaşları şüphesiz öylelerine varmışlardı. Acaba o kızlar şimdi ne yapıyorlardı? Şehirde sokakların gürültüsü, tiyatroların uğultusu, baloların ışıkları içinde elbette ki gönle ferahlık veren, hisleri geliştiren bir hayat sürüyorlardı. Oysa kendisinin hayatı Penceresi kuzeye açılan bir tavan arası odası gibi soğuktu. İç sıkıntısı, o sessiz örümcek, karanlıkta gönlünün her tarafına ağını kuruyordu. Ödül dağıtımı günlerini, kazandığı taçları almak için hocaların oturduğu yüksek yere doğru çıktığı günleri hatırlıyordu. Örgülü saçları, beyaz elbisesi, üstü açık kara mandola iskarpinleriyle ne şirin bir hali vardı. Yerine dönerken beyler eğilip onu tebrik ederlerdi. Okulun avlusu o günler arabayla dolar. Bunlar giderken kapılarından çıkan eller ona veda işaretleri gönderir. Elinde keman kutusu ile müzik hocası selam vererek geçerdi. O günler ne kadar uzaktı. Emma, Diyali'yi yanına çağırır, dizlerinin arasına alır, parmaklarını onun ince, uzun tüyler arasında gezdirerek, ''Sen gam tasa nedir bilmezsin, öp bakalım hanımını.'' derdi. Sonra ağır ağır esneyen bu endamlı hayvanın gamlı yüzüne bakıp içlenir, onu kendisiyle mukayese ederek teselli edilen kederli biriymiş gibi yüksek sesle onunla konuşurdu. Bazen bir rüzgar çıkar, denizden meltemler eser ve bir hamlede bütün Pay de Ku yaylasını kaplayıp tarlaların en uzaklarına kadar tuzlu bir serinlik serperdi. Yerde sazlardan bir ıslık kopar, kayın ağaçlarının yaprakları ani bir ürperişle hışırdar, tepeleri de durmadan sallanarak uğuldar dururdu. Emma atkısına sıkı sıkı bürünür kalkardı. Ağaçlı yolda dallardan süzülüp serilen yeşil ışığın aydınlattığı kısacık yosunlar, Emma'nın ayakları altında çıtır çıtır bir ses çıkarırdı. Güneş batar, dalların arasından gözüken gök kızarır, dümdüz sıralanmış ağaçların hep birbirine benzeyen gövdeleri, yaldızlı bir zemin üzerinde beliren bir dizi kara sütunu andırırdı. Emma'nın içine bir korku düşerdi. Diyali'yi çağırır, hemen caddeden Tostos'a döner, bir koltuğa yığılır ve bütün akşam bir söz bile söylemezdi. Fakat Eylül'ün sonuna doğru yaşantısında olağanüstü bir şey oldu. Bu Beysar'da Markiz Dandevieli'ye davet olundu. Restorasyon devrinde nazarlık etmiş olan Markiz, siyaset alemine dönmeye niyet etmiş, nebusluğa adaylığını bir an evvel hazırlamaya başlamıştı. Kışın fakir fukaraya odun dağıtırır, seçim dairesi meclisinde vilayete yeni yollar yapılması için ateşli nutuklar söylerdi. Sıcağın en şiddetli günlerinde ağzında bir cerahat kesesi toplanmış ve bundan Charles'ın tam zamanında vurduğu bir neşterle adeta mucize kabiliğinden kurtulmuştu. Bu ameliyatın ücretini vermek için Tostos'a giden kahya, akşam dönünce Markiz'e hekimin bahçesinde iri iri kirazlar gördüğünü anlattı. Bobeysar'da ise iyi kiraz yetişmezdi. Melo Markiz, Bovary'den birkaç çelik istetti. Bunlar için bizzat gidip teşekkür etmeyi kendine borç bildi. Emma'yı gördü, boyunu, posunu, köylü kadınlarınkine hiç de benzemeyen selam vermesini beğendi. O kadar ki, genç karı kocayı köşke davet etmenin aşırı bir alçak gönüllülük olamayacağını kanaat getirdi. Hem bu, herhalde işine de yarayabilirdi. Bir çarşamba günü saat 3'te, Monsieur ve Madame Bovary, arabalarına binip Vaubyessard yolunu tuttular. Arabanın arkasına bir koca sandık bağlanmış, çamurluğun önüne de bir şapka kutusu yerleştirilmişti. Bundan başka, Charles'ın dizleri arasında da bir kutu vardı. Şatoya sular kararırken, bahçede yol göstermek için fenerler yakıldığı saatte vardılar. Yeni zaman işi olan İtalyan tarzındaki şato, çıkıntılı iki kanadı ve üç taş merdiveniyle, üzerinde birkaç inek otlayan koca bir çimenliğin eteğinde, öbek öbek uzun ağaç kümeleri arasına yayılmıştı. Kumlu, kıvrılan yolun üzerinde de katmerli zakkum, yabani yasemin ve kartopu fidanları irili ufaklı yeşil kubbeler meydana getiriyordu. Bir köprü altından bir ırmak geçiyordu. Hafif meyilli, üstleri korularla kaplı iki küçük tepenin çevrelediği çayıra serpilmiş, saman örtülü binalar, akşam karanlığında hayal meyal seziliyordu. Arka tarafta, sık ağaçlıklar arasında, karşı karşıya sıralanmış arabalıklarla ahırlar vardı ki, bunlar yıkılan eski şatodan kalmıştı.